bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Türkiye'de Çağdaşlaşma Niyazi Berkes Yayına hazırlayan Ahmet Kuyaş Kitap Editörü Ayşe Erdem Düzeltmeler Korkut Tankuter Kapak ve Sayfa Tasarımı Nahide Dikel Baskı 3R Offset Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 1996 Seslendiren Mehmet Sayım Karayeğen Bu kitap Emekli Dostlar Derneği'nin stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Niyazi Berkes'in ilk kez 1964'te The Development of Secularism in Turkey başlığıyla İngilizce yayımlanan bu başyapıtı daha sonra dilimize de kazandırılmış, Cumhuriyet'in 50. yılında ve daha sonra 1978'de iki baskısı yapılmıştır. Berkes'in kitaba sonradan eklediği notlar da göz önüne alınarak eksiksiz bir kaynakça ve dizinle tekrar Türk okuruna sunduğumuz bu önemli çalışmada Türkiye'nin geleneksel devlet sisteminden laik bir yönetime geçişinin kapsamlı tarihi, Berkes'in özgün yaklaşımları ve benzersiz yorumları eşliğinde okunabilir. Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş 75 kitaptan biri sayılan bu vazgeçilmez kaynak, bu köklü değişim süreci içindeki ekonomik yapıya ve buna bağlı teknik gelişmelere de ışık tutmakta, bunlara koşut olarak gelişen siyasal ve dinsel dönüşümleri de toplumdaki yansımalarıyla birlikte ele almaktadır. Alanındaki en nitelikli tarih incelemesi diyebileceğimiz bu önemli çalışma, okurun Türkiye'nin bugünkü belli işaret noktalarından hareketle okumasını sağlayacak, daha sağlıklı değerlendirmeler için bir çıkış noktası oluşturacaktır. Niyazi Berkes, 21 Ekim 1908, 18 Aralık 1988. Lefkoşa'da başladığı orta öğretimini 1928'de İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1931'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1935'te aynı fakültede sosyoloji asistanı oldu. Aynı yıl ABD'ye giderek 1939'da Chicago Üniversitesi'nde toplum bilim üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sosyoloji doçenti olduktan sonra 1950'de ikinci kez yurt dışına çıktı. 1952'de Kanada'da McGill Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Aynı üniversitede profesör oldu. Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal evrimiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Niyazi Berkes, 1975'te emekli olup İngiltere'ye yerleşti. Berkes, kuramsal toplum bilim üzerine görüş ve düşüncelerini yansıtan çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin Osmanlı döneminden günümüze değin geçirdiği değişimleri inceleyen araştırmalar yaptı. Bir alan çalışması olan Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma 1942, Türkiye'de toplum bilim alanında yayımlanan ilk monografilerden biridir. Berkes'in 1940'lardan başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan toplum bilim ve felsefe konulu makalesi Felsefe ve Toplum Bilim Yazıları 1985 adlı kitapta toplandı. Başlıca yapıtları Türkiye'de Çağdaşlaşma 1973, 100 soruda Türkiye İktisat Tarihi 1969-70 2 ciltlik, Arap Dünyasında İslamiyet, Milliyetçilik ve Sosyalizm 1969, Asya Mektupları 1976, Siyasi Partiler 1946, 200 yıldır neden bocalıyoruz 1964, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler 1965, Türk Düşününde Batı Sorunu 1975, Atatürk ve Devrimleri 1982, Teokrasi ve Laiklik 1984. Kardeşim Enver'e ön söz. Türkiye'de çağdaşlaşma sürecinin gelişimini izleyen bu araştırma 18. yüzyılın başlarında Cumhuriyet rejiminin kuruluşuna değin geçen olayların tarihi olarak yazılmamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemin tarihi de değildir. Tarihsel olaylar burada Cumhuriyete gelişin ön koşulları olarak oynadıkları roller açısından yer almışlardır. Bu yapıtın başta gelen amacı, sözü edilen yüzyıllar içinde geçen iç ve dış olayların nasıl zorunlu olarak bir ulus birimine dayalı cumhuriyet rejiminin gelmesi doğrultusunda aktığını göstermektir. Cumhuriyetin ilanından sonraki siyaset, ekonomi ve kültür sorunlarının başlangıçları bu araştırmanın vardığı sonuçlar olacaktır. Özellikle siyasal, ekonomik gelişmelerde din, gelenek sorunları arasındaki ilişkileri bugün bu sonuçların doğru olarak saptanmasıyla tartışabiliriz. Türkiye'de çağdaşlaşma bir yapıt olarak Cumhuriyet'in doğuşunun 50. yıl dönümünün kutlandığı yılda yayımlanmak üzere yazılmıştı. Cumhuriyet'in doğuşu yıllarının kuşağından gelen bir kişi olarak o yıl dönümünün kutlanmasına böyle bir araştırma ile katkıda bulunmak yazı ve öğretim yaşamımın en doğal, en mutlu göreviydi. Aynı aşamaları tartışırken bugün karşılaştığım toplum, devlet ve uygarlık sorunlarının kökenlerinin sanıldığından çok derinlerde olduğunu gördükçe devrim kavramının yüzeysellikten kurtarılması zorunluluğu daha çok beliriyor. Tarihe başvurma bize ancak bugüne ve yarına daha geniş bir çerçeve içinde bakma olanağı sağlama açısından yararlı olabilir. Bu araştırmada varılan sonuç, olayların kendilerini tarih süreci boyunca gözlemlemenin ister istemez vardığı sonuçtur. Daha önce 1964'te The Development of Secularism in Turkey adı altında İngilizce olarak yayımlanmış olan bu yapıtın Türkçesinin Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü için hazırlanması çalışmaları arasında İngilizcesi üzerine çıkan eleştirileri izleyememiştim. Daha sonra bunu yapacak duruma geldiğim zaman hepsinin olumlu yazılar olduğunu gördüğüm halde İngiltere'de Türkiye'nin bugünkü siyasa, parti ve din konularında uzman sayılan bir yazarın onlardan ayrıldığını gördüm. Ona göre ben Osmanlı Türk tarihini anatomi masasına yatırarak istediğim gibi kesip biçmiş, istediğim sonuçları çıkarmıştım. Böyle bir savı elinizdeki yapıtın kapsamına ve düzeyine denk denecek bir araştırma yapmadan kendi kişisel eğilimine ve inancına göre yapmıştı. Ona göre Cumhuriyet'in laiklik ilkesi ne gözden geçirdiğimiz sürecin doğal bir sonucudur ne de Müslüman Türk toplumunun istek ve eğilimine uygundur. Son yıllar içinde Cumhuriyet'in ana ilkelerine karşıt eylemlere eğilimli olan parti politikalarının yanını tutan bir kişi için böyle bir görüşün ileri sürülmesi doğaldır. Ancak bu yapıtın yazarı olarak Türkçesinin bu ikinci yayımlanışı amacıyla düzeltmeler yapmak için onu satır satır yeniden okuduğum zaman incelediğim oluşumunun nasıl kaçınılmaz bir yolda ve yönde sözünü ettiğim ilkelere doğru geldiğini gördüm. Bu geliş öyle bir zorunlulukla olmuştur ki onu beğenmeyen başka ya da tersine bir yönde olmalıydı. İnancı ile ele almak için bir kimsenin ya tarih olaylarını bilmemesi ya kişisel bir eğilimin etkisi altında bulunması ya da tarihe çağ dışı bir açıdan bakması gerekir. Ancak son yılların kimi olayları bu nitelendirdiğim kişinin haklı olduğunu göstermez mi sorusunu da yanıtlamak zorundayız. Ben Türk çağdaşlaşmasının geçmişinin inip çıkışlarına dayanarak bu yayımlanışın ön sözünde yine ileri sürüyorum ki ne denli geri dönme çabaları olursa olsun hiçbir tarihsel oluşumu durduramayacaktır. Tersine daha da ileriye itecektir. Bu yapıtı okuyun. Kaç kez böyle geriye dönük çabalar olduğunu, kaç kez hepsinin saman alevi gibi sönerek daha ileriye doğru atılımlara yol açtığını göreceksiniz. Niyazi Berkes, Mart 1978. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes. Okuyucu notu. Başlık halinde kitabın içindekiler. Birinci ayrım, ilk adımlar. İlk giriş, sayfa 17. Çağdaşlaşma kavramı. Osmanlı devlet ve toplum kuruluşlarının özellikleri, sayfa 24. Saltanat, hilafet, gelenek, sayfa 28. Batı Avrupa ve Osmanlı devleti, sayfa 35. İkinci ilk aşama. 1. 1700 yılları, sayfa 41. İlk reform belgeleri, sayfa 45. İbrahim Müteferrika, sayfa 50. Basımcılık, sayfa 55. Askerlik, sayfa 63. İç ve dış engeller, sayfa 73. Nizam-ı Cedid, sayfa 91. Yeni reform projeleri, uygulamalar, sayfa 96. Mali sorun, sayfa 101. Nizam-ı Cedid'in sonuçları, sayfa 108. Nizam-ı Cedid'in karşılaştığı dış engeller, sayfa 120. 3 girişim, sayfa 133. Şeriat yasası. İttifak senedi, sayfa 137. Halifelik, sayfa 145. Uluslaşma akımları, sayfa 147. İkinci kesim, mutlakiyetten meşrutiyete. Gavur padişah, sayfa 169. İkinci Mahmud'un aydın mutlakiyetçi devleti, sayfa 169. İkinci Mahmud rejiminin portresi, sayfa 171. Yeni eğitim kurumları, sayfa 179. Mühendishane, tıbbiye ve harp okulları, sayfa 184. Başlık ve giyim değişmeleri, sayfa 194. Batı uygarlığı üzerine yeni görüşler, sayfa 199. Çelişkiler ve sorunlar, sayfa 203. Tanzimat. Fermanların hukuksal nitelikleri, sayfa 213. İkinci hükümet, sayfa 218. Kanunlaştırma çalışmaları, 220. Hristiyan halkların kalkınması, sayfa 227. Eğitim, sayfa 229. Tanzimatın başarısızlıkları, sayfa 244. Dil çağdaşlaşması ve siyasal anlamları, sayfa 253. Dil ve anlam sorunları, sayfa 253. Osmanlıca ve medrese dili, sayfa 255. Osmanlıca ve bürokrasi, sayfa 258.
Dil, Yazı ve Basım, Şinasi ve Müfit Paşa, sayfa 260, Kavram ve Anlam Sonu, sayfa 266, Tanzimata Tepkiler, sayfa 271, İlk Siyasal Örgüt, İkinci Siyasal Örgüt, Genç Akımı, sayfa 275, Yeni Osmanlılar, sayfa 282, Namık Kemal, sayfa 287, Yeni Osmanlılar İdeolojisinin Sonuçları, sayfa 296, Kanuni Esasi, sayfa 309, Bunalım, İlk Hazırlıklar, sayfa 313, Kavram Karmaşası içinde Doğan Anayasa, sayfa 319, Anayasalı Mutlakiyet Rejimi, sayfa 328, İkinci Abdülhamit Meclisi Dağıtıyor, sayfa 335, Tanrı Gölgesinde Anayasa, sayfa 341, İslam Dünyası ve Halifelik, sayfa 341, Abdülhamit Rejiminin Portresi, sayfa 343, Düşün Akımları, sayfa 350, Ekonomik ve Toplumsal Değişmeler, sayfa 364, Dil ve Basın, sayfa 368, Manevi Uygarlık, Maddiyat Uygarlığı, sayfa 370, Edebiyatta İsyan, sayfa 375, Batıcılık, sayfa 381, Meşrutiyet, sayfa 389, Gizli Örgütlenmeler, Osmanlılık, İslamlık, Türklük, sayfa 393, İttihatla Terakki, sayfa 401, Milliyet Sorunu, Birleşme ya da Uzlaşma, sayfa 405, Üç Düşün Akımı, sayfa 410, Baş Sorun Geriliğin Nedenleri, sayfa 412, Batı Sorunu, sayfa 415, Kültür ve Anlam Sorunu, sayfa 418, Büyük Tartışma, sayfa 429, Devlet Sorunu, 429, Ulusçuluk Sorunu, sayfa 435, Dinde Reform Sorunu, sayfa 439, Aile Sorunu, sayfa 444, Din ve Eğitim Sorunu, sayfa 450, Ulusal Ekonomi Sorunu, sayfa 461, Cumhuriyet, Ulusal Bağımsızlık Savaşı, sayfa 475, Büyük Savaş Sonrasında Durum, Ulusal Bir Devlet Kurulması Sorunu, sayfa 480, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, sayfa 494, Meclisteki Muhalefet Cephesi, sayfa 501, Saltanat Hilafet Davası, sayfa 504, Son Perde, sayfa 509, Cumhuriyet Devrimleri, sayfa 521, Devrimcilik Niteliği, Devrimci Hukuk, sayfa 527, Eğitim ve Din, sayfa 532, Din Sorunu 1, sayfa 536, Din Sorunu 2, sayfa 541, Devrimlerin Korunması Sorunu, sayfa 547.
Birinci Kısım, İlk Adımlar. 1. Giriş. Birinci Çağdaşlaşma Kavramı. Bu kitabın konusu Türkiye'nin son 200 yıl içindeki yenilenme çabalarının aşamalarını, din ve dünya işlerini ayırma davasını ölçek alarak, çabaların düşün ve düzeyindeki yansımalarının yardımı ile incelemektir. Bu yapıtın son bölümünde görüleceği gibi din ve dünya işlerini ayırma sorunu Cumhuriyet döneminin laiklik ilkesiyle son görünümü almıştır. Türkçe'ye Fransızca laikizm biçiminde yazılan bu terimden geçen bir sözcük. İslam, Osmanlı, Türk din ve siyasa geleneğine yabancı bir terimdir. İleride göreceğimiz gibi bu gelenekte hem dinde hem devlet alanında devlet maslahatı kavramı bulunmakla birlikte din-devlet ikiliği anlayışı yoktu. Din-devlet bileşimi doğal, olağan bir biçim olarak görülürdü. İkisinin birbirinden ayrılması ya da ikisinin kendine buyruk birer yekte, otorite olması gibi bir görüş yer almamıştır. Ne din ne devlet geleneğinde ne de dilde karşılığı olan bir kavram olarak bu terimin bu yabancı hem de bozulmuş biçimi ile girişi anlaşmazlıklara yol açmıştır. Bu anlaşmazlıkların altına bakarsak iki çatışık inancın yattığını görürüz. Bunların biri terimin geldiği din geleneğindeki Hristiyanlıktaki durumun İslam geleneğinde de bulunduğu inancıdır. Öteki bunun tersi, yani İslam geleneğinde böyle bir durum olmadığı için laiklik davasının İslam dinindeki toplumlarda yersiz, anlamsız olduğu görüşüdür. Bu görüşün ikisi de yanlış olduğu için terimin İslam, Türk toplumundaki anlamı ve geçerlik derecesi gereği kadar kavranamamıştır. İslam, Osmanlı geleneğini miras alan modern Türk tarihinin incelenmesi, bu iki sanının yanlışlığını, yetersizliğini, eksikliğini gösterecektir. Bu iki tartışmada göreceğimiz gibi, terim Hristiyanlıktaki anlamında bize tümüyle uymadığından, bu kitabın temel konusunun adı olarak kullanılmamıştır. Çünkü gerçekte sorun sadece din-devlet ayrımı olması olmaktan daha geniş bir davadır ki bunu en uygun terim olarak çağdaşlaşma terimini daha yerinde buluyorum. Batının bir kesiminde Fransızcadan gelen laisizme eş olarak kullanılır ve aşağıda söyleyeceğimiz nedenlerle Türkçe'ye girmemiş olan başka bir sözcük, sekülerizm sözcüğü, bu çağdaşlaşma sözcüğüne hem anlam hem köken açısından daha yakındır. Hatta onun tam karşılığıdır. Laisizm sözcüğü, Katolik Hristiyanlığın yayıldığı halkların dilinde özellikle Fransızca'da kullanılır ve kökenine bakılırsa halksallaştırma demektir. Çünkü kaynağı olan Hristiyanlık öncesi Grekçedeki laos halk, laikos halksal sözcükleri Hristiyanlık döneminde selerios yani din adamları dışında kalan kişiler için kullanılırdı. Modern Fransızca'da laisizme din adamlarından, rahiplerden başka kişilere, kurallara, yetkilere, dünya işlerinde hatta din işlerinde üstün bir yer verme anlamını taşır. Katolik Hristiyanlık dışındaki Hristiyanlığın yayıldığı yerlerde özellikle Protestanlığın etkisi altında olan İngilizce ve Almanca'da kullanılan terimin kökenini de Grekçe değil Latince'dir. Bu köken de zamanla değişikliğe uğrayarak şimdiki anlamını almıştır. Aslındaki sözlük, sekülaryum sözcüğü çağ anlamına gelir ki, Arapça'da bunun karşılığı olan asr sözcüğü son zamanlara değin Türkiye'de asır olarak kullanılıyordu. Laiklik teriminden önce asrilik biçiminde bir sözcük kullanılıyordu. Bu sözcük, sekülerizm sözcüğünün kapsadığı anlamı taşırsa da Cumhuriyet döneminden önceki dönemde çağa uymak ya da onun gereklerine uyacak biçimde değişmek anlamını dincilerin elinde kötü bir kavram durumuna getirmiştir. Asrilik, zübbelik, köksüzlük, yüzeysellik, dinsizlik anlamına gelmeye başladı. Terimi muasırlaşmak biçiminde kullanan Ziya Gökalp, belki de bu talihsiz anlamlardan anlamı hiç bilinmeyen bir sözcük bularak kurtulmaya çalıştı. Arapça sözlüklerden o zamana dek kimsenin duymadığı, bilmediği bir sözcük bulup çıkardı. Zenim biçimindeki bu sözcük Gökalp'in kendi yazılarında bile tutunmadı. kendisi muasırlaşmak terimini sonuna değin kullandı. Asrileşmek ya da muasırlaşmak gibi daha uygun olan terimin yerine anlamının kötüleşmesi yüzünden halkın kulağında olumsuz çağrışımlar yaptığından büyük çoğunluğun anlamını, kökenini, yazılış biçimini bile bilmediği laiklik gibi melez bir terim bulma işi de aynı kaygıyla yapılmış olmalıdır. Bu terimin kesin olarak hangi tarihte çıktığı, ilk önce onu kimin kullandığı, yani resmileşmeden önceki kısa tarihini belirten bir incelemeye rastlamadık. Gerek dil çağdaşlaşması, gerek düşün ve ideoloji açısından böyle bir inceleme yararlı olacaktır. Dil çağdaşlaşması deyimini bilerek kullandık. Çünkü dil, din gibi belki de ondan daha fazla olarak hiç değilse kimi ulusların yaşamında en güçlü gelenek kaynağı, çevrecisi, taşıyıcısıdır. Bir dile yabancı bir sözcük girdiği zaman anlamı bilinmemiş olsa da, hatta birçok kişilerce bunun Arapçadan gelen ve bir şeye layık olma anlamında bir sözcük olduğu sanılsa da, geleneğin en güçlü çerçevesini değişmeye başladığını gösterir. Zamanın, çağın gücü böyle bir şeyi zorluyor demektir. İşte burada inceleyeceğimiz konunun asıl özünü aydınlatacak ipucunu elde ediyoruz. Bu, dar anlamında din, devlet ya da devlet-kilise ayrımının sorunu değil, çok daha geniş anlamda kutsallaşmış gelenek boyunduruğundan kurtulma sorunudur. Birincisi, ikincisinin birçok görüntüsünden yalnız biridir.